Ayrım 2, Kolera Günlerinde Aşk, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 20. Pazarları Doktor Urbino için farklı bir gündü. Katedralde büyük ayine katılıyor, sonra eve dönüp avluya bakan terasta dinleniyor, kitap okuyordu. Tanrı'nın gününde çok seyrek ancak çok ivedi durumlarda hasta bakmak için evden çıkıyor, yıllardır çok zorunlu olmadıkça sosyal yükümlülükler de kabul etmiyordu. O yedinci pazar günü olağanüstü bir rastlantıyla az rastlanır iki olay bir araya gelmişti. Bir dostunun ölümü ve seçkin bir öğrencisinin gümüş yılı. Bununla birlikte Jeremiah de Senamore'un ölüm raporunu yazdıktan sonra önceden tasarladığı gibi doğruca eve gidecek yerde kendini meraka kaptırdı. Arabaya biner binmez ölünün mektubuna çabucak bir göz attı. Sonra arabacıya kendisini eski köle mahallesinde karışık bir adrese götürmesini buyurdu. Bu karar alışkanlıklarına öylesine aykırıydı ki arabacı bir yanlışlık olmadığından emin olmak istedi. Yanlışlık yoktu. Adres doğruydu. Kim yazmışsa adresi çok iyi bildiğine kuşku yoktu. Doktor Urbino ilk sayfaya döndü. Üzücü açıklamalar seline bir kez daha kapıldı. Umarsız bir kimsenin sayıklamaları olduğuna kendini inandırmış olmasaydı, bu açıklamalar o yaşta bile yaşamını değiştirebilirdi. Hava erkenden bozmaya başlamıştı. Bulutlu ve serindi ama öğleden önce yağmur yağma tehlikesi yoktu. Arabacı kestirme bir yol bulabilmek için sömürge kentinin taş döşeli engebeli yollarına dalıp çıkıyor. At kalabalığının ve 7. Pazar yortusu ayininden dönen dindar toplulukların kargaşasından ürkmesin diye sık sık durmak zorunda kalıyordu. Sokaklarda kağıttan çelenkler, müzik, çiçekler, balkonlardan şenliği seyreden renk renk şemsiyeli, müslin giysili kızlar vardı. Afrika palmiyeleriyle yeni sokak lambalarının karpuzları arasından Kurtarıcı'nın Simon Bolivar 1783-1830, yortusunun belli belirsiz seçilebildiği katedral meydanında ayin çıkışı bir otomobil tanıklığına yol açmıştı. Saygın ve gürültülü Café de la Parroquia'da oturacak tek bir yer bile yoktu. Tek atlı araba Doktor Urbino'nunkiydi. Kentte tek tük kalmış öteki atlı arabalardan parlaklığı hiç bozulmayan verniklenmiş körüğü, güherçileden aşınmasın diye bronzdan yapılmış maden kısımları, Viyana Operası'nın gala gecelerindeki gibi kırmızıya boyanmış, kabaraları altın yaldızlı tekerlekleri ve tekerlek çubuklarıyla ayrılıyordu. Dahası en kibar aileler arabacılarının temiz bir gömlek giymesiyle yetinirlerken, o kendi arabacısının solgun kadife üniformayla sekteki hayvan eğiticileri gibi silindir şapka giymesini istiyordu. Bu çağ dışı olmanın ötesinde Karayiplerin en sıcak günlerinde bir acımasızlık olarak görülüyordu. Kente duyduğu manyaklığa varan sevgiye ve onu herkesten daha iyi tanımasına karşın Doktor Juvenal Urbino'nun o pazar günkü gibi bir nedenle köle mahallesinin şamatası arasında hiç duraksamadan atıldığı çok seyrek olmuştu. Arabacı adresi bulmak için sokaklarda dönüp durmak, birkaç kez birilerini sormak zorunda kaldı. Doktor Urbino, bataklıkların ağır kokusunu, uğursuz sessizliğini, nice uykusuz tan sökümünde avludaki yaseminlerin hoş kokusuna karışarak yatak odasına dek yükselen, yaşamıyla hiç ilgisi olmayan dünkü bir rüzgar gibi geçtiğini duyumsadığı boğucu kokusunun yakından tanıyordu. Ama araba, akbabaların kabaran denizi sürüklediği mezbaha attıkları için birbirleriyle boğuştukları sokakların çamuru içinde sarsılmaya başlayınca, çok kez sıla özlemiyle yüceltilen o iğrenç koku dayanılmaz bir gerçekliğe dönüştü. Genel valilik kentinin taş evlerinden farklı olarak burada evler rengini yitirmiş ahşaptan yapılmış ve çinko damlıydı. Çoğu İspanyollardan miras kalan, açıkta kalan pis suların taşarak içeri girmemesi için kazıklar üstüne oturtulmuştu. Her şeyin acınası, bırakılmış bir görünümü vardı. Ama pislik içindeki tavernalardan ne Tanrı'ya ne de 7. Pazar yortusunun kurallarını aldıran yoksulların cümbüşlü müziğinin patırtısı yükseliyordu. Sonunda adresi bulduklarında arabanın arkasına arabacının tiyatro kostümlerini andıran kılığı alaya alan bir sürü çıplak yumurcak takılmıştı. Arabacı kamçısıyla onları kovalamak zorunda kalıyordu. Kendini özel bir ziyarete hazırlamış olan Doktor Urbino, yaşının saflığından daha tehlikeli bir saflık olamayacağını çok geç anladı. Dışarıdan bakıldığında üstünde numarası olmayan evin dantelli perdeleri, pencereleri, eski bir kiliseden sökülmüş kapısından başka onu daha az mutlu evlerden ayıracak hiçbir özelliği yoktu. Arabacı kapının tokmağını vurdu ve ancak adresin doğru olduğunu anladıktan sonra doktorun arabadan inmesine yardım etti. Kapı gürültüsüzce açıldı. İçerisinin alacakaranlığında tepeden tırnağa karalara bürünmüş, bir kulağının arkasına kırmızı bir gül takılmış olgun bir kadın belirdi. Yaşına karşın, ki en az 40'ında olmalıydı, altın pırıltılı acımasız gözleri, demirden bir miğferi andıran kabarık kıvırcık saçlarıyla yüksekten bakan bir zenci beyaz karmasıydı. Doktor Urbino, fotoğrafçının atölyesindeki satranç partilerinin sisleri arasında daha önce birkaç kez görmüş olmasına, birkaç kez de sıtma nöbetine karşı bir iki kutu kinin reçetesi yazmış olmasına karşın tanımadı onu. Elini uzattı. Kadın el sıkışmaktan çok içeri girmesine yardım etmek için onun elini elleri arasına aldı. Salonda bir ormanın havası ve görünmez mırıltısı vardı. Hepsi de yerli yerine konmuş eşyalar, güzel nesnelerle doluydu. Doktor Urbino, geçen yüzyılın bir güz partisinde Paris'te Rue Montmartre 26 numaradaki bir antikacı dükkanını içinde hiçbir burukluk duymaksızın anımsadı. Kadın karşısına oturdu. Anlaşılması güç bir İspanyolca ile konuşmaya başladı. "Burası sizin eviniz, doktor," dedi. "Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum." Doktor Urbino kendini suçlanmış gibi hissetti. Bütün yüreğiyle baktı ona, tepeden tırnağa yas içinde oluşuna, soyluk kederine baktı ve ziyaretinin yararsız olduğunu anladı. Çünkü Jeremiah de Senamur'un ölümünden sonra eline geçen mektubunda yazılı, gerekçesi açıklanmış her şeyi kendisinden çok daha iyi biliyordu. Gerçekten de öyleydi. Ölümünden birkaç saat öncesine değin onunla birlikteydi. Tıpkı devlet sırlarının bile herkesin ağzında olduğu o uyuşuk eyalet başkentinde hiç kimse bilmeksizin, aşka çok benzeyen bir bağlılık ve yumuşak bir sevecenlikle neredeyse 20 yıl onunla birlikte olduğu gibi. Kadının doğduğu, Jeremiah de Senamur'un ilk kaçakçılık yıllarının geçirdiği Port-au-Prince'te bir serseriler barınağında tanışmışlar. Bir yıl sonra kadın kısa bir ziyaret için buraya dek gelmişti ardından. Oysa aralarında kararlaştırmış olmasalar bile buraya bütün bütün kalmak için geldiğini ikisi de biliyordu. Haftada bir gelip atölyeyi temizliyor, derleyip topluyordu ama en kötü düşünceli komşular bile görünüşle gerçeği birbirine karıştırmıyorlardı. Çünkü herkes de, onlar da, Jeremiah de Senamur'un sakatlığının yalnızca yürümekle ilgili olmadığını sanıyorlardı. Doktor Urbino'nun kendisi de geçerli tıbbi nedenlerden ötürü aynı şeyi düşünüyordu. Mektupta kendisi yazmasaydı hayatında bir kadın olduğuna dünyada inanmazdı. Ne olursa olsun Doktor Urbino, içine kapanmış bir toplumun ön yargılarının dışında kalan iki özgür ve geçmişi olmayan insanın yasak bir aşkın tehlikesini göze almalarını anlamakta güçlük çekiyordu. "O böyle istiyordu," diye açıkladı kadın. Öte yandan hiçbir zaman bütünüyle kendisinin olmayan bir erkekle paylaştığı, birkaç kez ani mutluluk patlamaları yaşadıkları bu gizlilik, istenmeyen bir durum gibi görünmemişti ona. Tersine yaşam ona bunun örnek bir durum olabileceğini kanıtlamıştı. Bir akşam önce İtalyan göçmen Don Galileo de Conte, 17. yüzyıldan kalma bir manastırın yıkıntıları üstünde bir açık hava sineması açtığından beri ayda en az iki kez yaptıkları gibi ayrı ayrı sinemaya gitmişler, birbirlerinden uzakta oturmuşlardı. Geçen yıl moda olan Doktor Urbino'nun da savaşın vahşetinden ötürü yüreği burkularak okumuş olduğu bir kitaba dayalı film görmüşlerdi. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Sonra yine atölyede buluşmuşlardı. Dalgın, üzgün görünmüştü ona Jeremiah de Senamur. Belki de çamurlar içindeki ölümcül yaralı sahnelerinden ötürü diye düşünmüştü. Onu oyalamak için satranç oynamayı önermiş, gönlü hoş olsun diye kabul etmişti o da. Ama dalgın oynuyordu. Beyaz taşlarla kuşkusuz, sonunda 4 hamlede yenileceğini kendisinden önce anlamış, onursuzca bırakmıştı oyunu. Doktor Urbino o zaman son satranç partisinde Jeremiah de Senamur'un rakibinin daha önce sandığı gibi General Geronimo Argote değil, o olduğunu anladı. "Ustaca bir oyundu," diye mırıldandı şaşmış bir şekilde. Kadın bu onurun kendisine değil, ölümün sisleri arasında çoktan yolunu yitirmiş, taşları isteksizce oynatan Jeremiah de Senamur'a ait olduğunu belirtti ısrarla. Satranç partisi yarıda kalınca saat 11'i çeyrek geçeye doğru, halk balosunun müziği susmuştu çünkü, ondan kendisini yalnız bırakmasını istemişti. Doktor Juvenal Urbino'ya bir mektup yazmak istiyordu. Yalnızca tanıdığı en saygıdeğer insan değil, aralarındaki tek yakınlık bir bilim olarak değil, bir mantık söyleşisi olarak satranç tutkusu olmamasına karşın candan dostuydu onun. Böyle demek hoşuna gidiyordu. O zaman Jeremiah de Senamur'un çektiği işkencenin sonuna geldiğini, mektubu yazmak için gerekli olanın dışında yaşam süresi kalmadığını anlamıştı. Doktor inanamadı buna. "Demek biliyordunuz," diye bağırdı. "Yalnız bilmekle kalmıyordu," diye doğruladı kadın. "Mutluluğu bulması için ona nasıl yardım etmişse, işkenceden kurtulması için de aynı aşkla yardım etmişti. Son 11 ayı böyle geçmişti çünkü, acımasız bir işkence." "Haber vermeliydiniz," dedi doktor. "Ona bunu yapamazdım," dedi kadın incinmiş. "Onu çok seviyordum." Her şeyi öğrendiğine inanan Doktor Urbino, böyle bir şeyin üstelik böylesine yalın bir biçimde dile getirildiğini hiç işitmemişti. O andaki haliyle belleğine kazımak için beş duyusuyla baktı ona. Kara giysisi içinde solgun, zehirli yılan gözleri, kulağının arkasına sokulu gülle bir ırmak putunu andırıyordu. Çok eskiden Haiti'nin ıssız bir kumsalında seviştikten sonra yan yana çıplak uzandıklarında "ben hiç yaşlanmayacağım," diye içini çekmişti. Jeremiah de Senamor ansızın bunu zamanın yıpratmasına karşı yiğitçe bir savaş önerisi gibi yorumlamış ama o daha açık konuşmuştu. 60 yaşına gelince yaşamına son vermeye kesin kararlıydı. O yılın 23 Ocağı'nda 60'ını doldurmuş, o zaman son sınır olarak kentin kutsal ruha adanmış en büyük şenliği olan 7. Pazar Yortusu'nun arifesini saptamıştı. Bir önceki gecenin önceden bilmediği hiçbir ayrıntısı yoktu. Sık sık bundan söz ediyorlar, ne kendisinin ne de onun durduramadıkları günlerin karşı durulmaz bir sel gibi akışına birlikte dayanıyorlardı. Jeremiah de Senamor, hiçbir anlamı olmayan bir tutkuyla seviyordu yaşamı. Denizi ve aşkı seviyordu, köpeğini ve onu seviyordu ve gün yaklaştıkça ölümü kendi kararlaştırdığı bir şey değilmiş de amansız bir yazgıymış gibi umarsızlığa yenik düşüyordu. "Dün gece onu yalnız bırakıp gittiğimde artık bu dünyadan biri değildi," dedi. Köpeği alıp götürmek istemiş ama Jeremiah de Senamor, koltuk değneklerinin yanında uyuklayan köpeğe dalgın dalgın bakmış, parmaklarının ucuyla okşamıştı onu. "Üzgünüm," demişti. "Bay Woodrow Wilson benimle geliyor." Kendisi mektubu yazarken onu açılır kapanır yatağın arasına bağlamasını istemiş ama o kaçıp kurtulabilsin diye yapmacık bir düğüm atmıştı. Ona karşı dürüst olmayan tek davranışı buydu ama köpeğin yaşlı gözlerinde sevdiğini anımsama isteği haklı çıkarıyordu bu davranışını. Doktor Urbino onun sözünü keserek köpeğin kurtulmadığını söyledi. "Öyleyse istemediği için kurtulmamıştır," dedi. Buna sevindi çünkü önceki akşam yazmaya başladığı mektuptan başını kaldırıp bunu ondan istediği zaman ona son kez baktığı gibi anımsamayı yeğliyordu ölü sevgilisini. "Bir gülle anımsa beni," demişti ona. Gece yarısından az sonra evine dönmüştü. Giyimli yatağa uzanıp sigaraları ucuca yakarak içmiş, uzun ve çetin olduğunu bildiği mektubu yazması için vakit bırakmıştı ona. Saat 3'ten az önce köpekler ulumaya başladıklarında kahve yapmak için ocağa su koymuş, yaz giysisini giymiş, sonra bahçeden sabahın ilk gülünü koparmıştı. Doktor Urbino bir süredir bu ıslah olmaz kadının anısını kolay kolay belleğinden silemeyeceğinin farkındaydı. Nedenini de bildiğini sanıyordu. Ancak ilkelerden yoksun bir insan acıya karşı böylesine saygılı olabilirdi. Ziyaretinin sonuna değin bütün başka kanıtlarını ortaya koydu. Doktor Urbino mektubun bir paragrafından tersini anladığını sansa da sevgilisine söz verdiği gibi cenazeye gitmeyecekti. Ardından gözyaşı dökmeyecek, ömrünün geri kalan yıllarını içini bir kurt gibi kemiren anılarının ateşinde için için yanarak heba etmeyecekti. Yerli dulların çok kez yaptıkları gibi dört duvar arasına diri diri gömülüp kefen biçmeyecekti kendini. Mektupta açıklandığı gibi o andan itibaren içindeki tüm eşyalarla birlikte artık kendisinin olan Jeremiah de Senamor'un evini satmayı düşünüyordu. İçinde bir zamanlar mutlu olduğu yoksulların bu ölüm kapanında ağlayıp sızlamadan eskisi gibi yaşamayı sürdürecekti. Doktor Juvenal Urbino eve dönerken bu tümce kafasına saplandı. Yoksulların bu ölüm kapanı. Bu niteleme boşuna değildi. Çünkü kent, onun kendi, zamanın kıyısında hiç değişmeyen varlığını sürdürüyordu. İçinde çiçeklerin paslandığı, tuzun bozulduğu, solmuş defnelerle kokuşmuş bataklıklar arasında usul usul yaşlanmaktan başka, 400 yıldır hiçbir şeyin olmadığı, gece ürkülerine, ergenliğin yalnız hazlarına karşı duyarlılıksız bir kent. Kışın ansızın boşanan yıkıcı sağanaklar helaları taşırıyor, sokakları iç bulandırıcı bir çamura dönüştürüyordu. Yazın evlerin damlarını söken, çocukları havaya uçuran deli rüzgarların kaldırdığı görünmez kor gibi yakıcı bir toz, imgelemin en kuytu köşelerine bile doluyordu. Cumartesileri melez yoksulları alayı, evcil hayvanları, kep kacaklarıyla Şamata içinde mukavva ve tenekeden yapılmış kulübelerinden çıkıyorlar, sevinç çığlıklarıyla sömürge kentinin taşlı kumsalına yollanıyorlardı. En yaşlılarından bazıları birkaç yıl öncesine değin kızgın demirle göğüslerine basılmış krallığın köle damgasını taşıyorlardı. Hafta sonlarında çılgınca dans ediyorlar, evde imbikten çekilmiş içkilerle zil zurna sarhoş oluyorlar, çalılıklar arasında ulu orta sevişiyorlar, pazar gece yarısı da herkesin birbirine girdiği kanlı kavgalarla fandangolarını darmadağın ediyorlardı. Haftanın geri kalan günlerinde satılabilecek ve satın alınabilecek ne varsa doldurdukları iş portalarıyla eski mahalle aralarına ve ara sokaklara sızan, ölü kente kızarmış balık kokan bir insan panayırı coşkunluğu, yeni bir yaşam esinleyen aynı taşkın kalabalıktı bu. İspanyol egemenliğinden bağımsızlık, daha sonra köleliğin kaldırılması, Doktor Juvenal Urbino'nun içinde doğup büyüdüğü saygın yozlaşma sürecini hızlandırmıştı. Bir zamanların soylu aileleri boşaltılmış kalelerinde sessizliğe gömülmüşlerdi. Savaş baskınlarıyla korsan çıkarmalarında öylesine etkin olmuş taş döşeli sokaklarda balkonlardan ayrık otları fışkırıyor. Daha bakımlı konakların bile kireç duvarlarını çatlatıyorlardı. Öğleden sonra saat 2'de tek yaşam belirtisi öğle uykusunun yarı karanlığındaki baygın piyano alıştırmalarıydı. İçeride yatak odalarının günlük kokusuyla doyurulmuş serinliğinde kadınlar güneşten iğrenç bir bulaşıcı hastalıktan kaçar gibi kaçıyorlar. Gün doğuşu ayininde bile yüzlerini dantel bir örtüyle örtüyorlardı. Sevişmeleri ağır ve zor, sık sık uğursuz önsezilerle tedirgindi. Yaşam bitip tükenmez gibi görünüyordu onlara. Hava kararırken o ağır günden geceye geçiş anında bataklıktan bir etobur sivrisinek bulutu yükseliyor, belli belirsiz bir insan dışkısı kokusu sıcak ve hüzünlü, ruhun derinliklerinde ölümün kesinliği duygusunu kıpırdatıyordu. Doktor Juvenal Urbino'nun Paris'e özgü melankoli anılarında hep yücelttiği sömürge kentinin yaşamı da bir bellek yanılgısından başka bir şey değildi. 18. yüzyılda her şeyden önce iki Amerika'nın en büyük Afrikalı köle pazarı olmanın onursuz ayrıcalığından ötürü Karayiplerin en zengin ticaretine sahipti. Bundan başka kent, yüzyıllardan beri süregelen ince yağmurların gerçeklik duygusunu alt üst ettiği uzak ve buz gibi soğuk başkent yerine buradan dünyanın okyanusuna karşı yönetmeyi yeğe tutan yeni Granada, genel valilerinin alışılmış barınağıydı. Yılda birkaç kez Potosi'nin, Quito'nun, Veracruz'un ürünleriyle yüklü kalyonlardan oluşan filolar körfeze yığılıyorlar, kent o dönemde parlak yıllarını yaşıyordu. 8 Haziran 1708 Cuma günü öğleden sonra saat 4'te o zamanın parasıyla yarım milyar peso değerinde taşlar, değerli madenlerle yüklü San Jose kalyonu, Kadiz'e doğru demir aldıktan hemen sonra limanın ağzından bir İngiliz filosu tarafından batırılmış, aradan 200 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın henüz kurtarılamamıştı. Kaptanın cesedinin kumanda yerinin yanında yüzdüğü, mercanların dibinde yatan bu servet, anılara boğulmuş kentin amblemi olarak tarihçilerce sık sık anımsatılmıştı. Körfez'in öte yanında meskenlerin bulunduğu La Manga kesiminde Doktor Juvenal Urbino'nun evi başka bir çağa aitti. Büyük, serin ve tek katlıydı. Miyazma gölüyle Körfez'deki batık gemilerin enkazına bakan dorik sütunlu, revaklı bir terası vardı. Zemin giriş kapısından mutfağa dek satranç tahtası gibi siyah beyaz taşlarla döşeliydi. Bu yüzyılın başında yeni zenginler mahallesini kuran Katalonyalı ustaların ortak zaafı olduğunu anımsamaksızın, Doktor Urbino'nun büyük tutkusuna yoruluyordu. Salon geniş, evin tümü gibi çok yüksek tavanlıydı. Sokağa bakan boydan boya altı penceresi vardı. Yemek salonundan sarmaşık dallar, salkımlar ve bronz bir ormanda kır tanrılarının flütüyle baştan çıkmış genç kızların süslediği kocaman camlı bir kapıya ayrılıyordu. Girişteki eşyaların tümü canlı bir nöbetçiyi andıran duvar saatine varıncaya dek 19. yüzyıl sonlarından kalma gerçek İngilizdi. Avizeler damla kristalden yapılmıştı. Her yanda sevr vazolarıyla çiçek saksıları, kaymak taşından put heykelcikleri vardı. Ama bu Avrupalı uyum evin geri kalanında sona eriyor. Bu bölümlerde sorgun ağacından koltuklar, Viyana stilinde salıncaklı sandalyeler, yerli işçilik ürünü deri tabureler birbirine karışıyordu. Yatak odalarında yataklardan başka üstlerine ipek iplikle gotik harflerle sahibinin adı işlenmiş, kenarları renkli püsküllü, görkemli, San Jacinto hamakları vardı. Yemek odasının yanında başlangıçta gala geceleri için düşünülmüş olan kente ünlü yorumcular geldiğinde konser verilen küçük bir müzik salonu vardı. Ortamın sessizliğini arttırmak için taş döşemeler Uluslararası Paris sergisinden alınmış, Türk halılarıyla kaplanmıştı. İyi düzenlenmiş plak rafının yanında son model bir gramofon vardı. Bir köşede bir Manila şalıyla örtülü, Doktor Urbino'nun yıllardır elini sürmediği bir piyano duruyordu. Evin her yanında ayakları yere sağlam basan bir kadının sağduyusu ve özeni seziliyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.